Ayrım 4.
Şu anı denetleyen geçmişi de denetler. Oysa geçmiş yapısı gereği değiştirilebilir olmasına karşın hiçbir zaman değiştirilememişti. Şimdi gerçek olan şeyler ezelden ebediyete dek gerçek kalacaktı. Basit bir işti bu. Tek gereken şey belleğinize karşı sonsuz bir zaferler zincirini kazanmanızdı. Gerçeğin denetlenmesi deniyordu buna. Yeni dilde çift düşün. Rahat dedi ekrandaki kadın biraz daha yumuşak bir sesle. Winston kollarını yana sarkıtarak ciğerlerine hava çekti. Düşünceleri yeniden çift düşün dünyasının karanlık dehlizlerine kaydı. Bilmek ve bilmemek, gerçeği görmenize karşı özenle hazırlanmış yalanları söylemek, birbirine karşıt iki kavrama, birbirleriyle çeliştiklerini bile bile inanmak, mantığa karşı mantık kullanmak, ahlaka bağlılığı ileri sürerken onu yatsımak, demokrasinin olanaksız olduğuna inanırken partiyi demokrasinin koruyucusu olarak görmek, herhangi bir şeyi gerektiğinde unutmak ve gerektiğinde yeniden anımsamak ve sonra yeniden unutmak. Hepsinden önemlisi bu işlemi işlemin kendisine de uygulamak. Asıl incelik şuradaydı. Bilinçli bir şekilde bilinci yok etmek, sonra yeniden bu bilinçli hareketi unutmak. Çift düşün sözcüğünü anlamak bile çift düşünü kullanmayı gerektiriyordu. Beden eğitimi hocaları tekrar hazır ola geçmelerini istedi. Şimdi görelim bakalım kim ayaklarına dokunabilecek. Lütfen kalçadan eğilin yoldaşlar. 1-2-1-2. Winston ayaklarından kalçalarına ağrı dalgaları gönderen çoğunlukla yine bir öksürük nöbetine tutulmasına neden olan bu hareketten nefret ederdi. Daldığı düşünceler tadını yitirdi. Geçmiş diye düşündü. Yalnız değiştirilmekle kalmadı. Yok edildi. Kendi bellediğiniz dışında bir kayıt yokken en belirgin olayları bile nasıl kanıtlayabilirsiniz? Büyük birader adını ilk kez ne zaman duyduğunu anımsamaya çalıştı. 60'lı yıllarda olmalıydı. Ama emin olamıyordu. Elbette parti kayıtlarında büyük birader ilk günlerden bu yana devrimin biricik önderi ve koruyucusu olarak gösteriliyordu. Kahramanlıkları geri itile itile silindir şapkalı kapitalistlerin Londra caddelerinde pırıl pırıl kocaman otomobilleriyle ya da yanları camlı at arabalarıyla dolaştıkları düşsel 1940 ve 1930 yıllarına dek ulaşmıştı. Bu efsanenin ne kadarının doğru ne kadarının uydurma olduğunu bilmek olanaksızdı. Winston partinin hangi tarihte ortaya çıktığını bile anımsayamıyordu. 1960 yılından önce İngsoz sözcüğünü hiç duymamıştı ama eski dildeki biçimi İngiliz sosyalizmi olabilirdi. Her şey sisler arasında kayboluyordu. Kimi zaman bir yalanı yakalayabiliyordunuz. Örneğin partinin tarih kitaplarında uçakların parti tarafından icat edildiği yazıyordu. Oysa o çocukluğundan bu yana uçakların var olduğunu biliyordu. Ama hiçbir şeyi kanıtlayamazdınız. Çünkü elde tek bir kanıt bile yoktu. Tüm yaşamı boyunca bir kez tarihsel olayların yalanını ortaya çıkaracak su götürmez bir kanıt geçmişti eline. O zaman da Smith diye haykırdı. Tele ekrandan kulakları yırtan o ses. 6079 Smith ve evet sen lütfen daha çok eğil. İstesen daha iyisini yapabilirsin. Çaba göstermiyorsun. Eğil daha lütfen. Şimdi oldu yoldaş. Şimdi herkes rahata geçsin. Beni izleyin. Winston'ın her yanını sıcak bir ter basmıştı. Yüzünde ise hiçbir anlam yoktu. Dehşete düştüğünü gösterme. Öfkeni belli etme. Gözlerindeki en ufak kıvılcım bile seni eli vermeye yetebilir. Hocanın oldukça ustalıkla kollarını başının üzerine kaldırıp sonra eğilmesini ve ayaklarına dokunmasını izledi. İşte yoldaşlar, böyle yapmanızı istiyorum. Tekrar bakın. 39 yaşındayım ve 4 çocuğum var. Bakın. Yine eğildi. Görüyorsunuz dizlerimi bükmüyorum. Eğer isterseniz bunu hepiniz yapabilirsiniz diye ekledi. Doğrulurken. 45 yaşının altındaki herkes parmaklarının ucuna dokunabilir. Hepimiz ön saflarda çarpışma önceliğini elde edemesek bile bedenlerimizi sağlam tutabiliriz. Malabar cephesindeki çocuklarımızı düşünün. Yüzen kalelerdeki denizcilerimizi düşünün. Yeniden deneyin. Daha iyi. Yoldaşlar daha iyi. Diye yineliyordu. Ve Winston büyük bir çaba harcayarak yıllardır ilk kez dizlerini bükmeden ayak uçlarına dokunma başarısını gösterdi. 4. Tele ekranın yakınlığının bile önleyemediği derin ve bilinçsiz bir iç çekişle Winston iş gününe başladı. Konuş yazı kendine doğru çekti. Ağızlığındaki tozları üfledi ve gözlüğünü taktı. Sonra masanın sağ tarafında haber ileten basınçlı borudan gelmiş olan 4 küçük kağıt silindiri açıp birleştirdi. Odacığının duvarında üç delik vardı. Konuş yazın sağında yazılı haberler için küçük bir basınçlı hava borusu, solda gazeteler için daha kalını, yan duvarda ise Winston'ın kolunun ulaşabileceği bir uzaklıkta ağzı tel parmaklıklı bir delik. Bu sonuncusu ise çöpe atılacak kağıtlar içindi. Binada buna benzer daha on binlerce delik vardı. Yalnız odalarda değil, kısa uzaklıklarda, koridorlarda bile. Nedendir bilinmez, bunlara bellek deliği adı takılmıştı. Bir belgenin yok edilmesi gerektiğinde, yerde bulunan işe yaramaz bir kağıt görüldüğünde bunu kaldırıp en yakın bellek deliğine atmak herkeste bir refleks haline gelmişti. Sıcak hava akımları bu kağıtları alarak binanın derinliklerinde bir yerlerde bulunan kocaman fırınlara götürürdü. Wilson açtığı dört kağıda baktı. Her biri birkaç satırlık. Bakanlık içinde kullanılan, yeni dil olmasa da yeni konuşta pek çok sözcük içeren kısa bildirilerdi. Times, 17-3-1984, BB'nin söylevi, yanlış özet, düzelt. Times, 19-12-1983, 3YP, 83 yılı son çeyrek tahminleri, basım hatası, yeni basımda düzelt. Times, 14-2-1984, bol bak çikolata, yanlış düzelt. Times, 3-12-1983, BB'nin günlük emri, çift artı iyi değil, kaynak yok kişiler, tekrar tüm yaz, kayıt öncesi, yüksek denet. Belli belirsiz bir doygunluk hissi içinde Winston dördüncü bildiriyi bir kenara yaydı. Bu, karışık ve sorumluluk isteyen bir görevdi. En son yapılması gerekiyordu. Öbür üç her günlük sorunlardı. Ama ikincisi için bir takım can sıkıcı listeleri araştırmak gerekecekti. Winston tele ekranda geçmiş sayıları kodladı ve Times'ın gereken sayıları birkaç dakika sonra basınçlı hava tüpünden odacığına geldi. Aldığı bildiriler herhangi bir nedenle değiştirilmek ya da resmi deyimiyle düzeltilmek istenen makale ve haberlerle ilgiliydi. Örneğin Mart'ın 17'sindeki Times'a göre büyük birader bir önceki günkü söylevinde Güney Hindistan cephesinin sakin durumunu koruyacağından, buna karşılık saldırgan Avrasya kuvvetlerinin yakın bir tarihte Kuzey Afrika'da çıkarma yapacağından söz etmişti. Oysa Avrasya kuvvetleri Güney Afrika'ya çıkarma yapmış, Kuzey Afrika'ya dokunmamıştı bile. Bu nedenle büyük biraderin söylevini baştan yazmak gerekiyordu. Tahminleri gerçeklere uygun olmalıydı. Öte yandan Times 19 Aralık'ta 1983 yılının 4. çeyreğinde, ki bu aynı zamanda 9. 3 yıllık planın da 6. çeyreğinde oluyordu, çeşitli tüketim maddelerine ait üretim tahminleri yayınlanmıştı. Aynı gazetenin bugünkü sayısında gerçek üretim değerleri yayınlanmıştı. Bunlardan da tahminlerde büyük yanılgılara düşüldüğü görülüyordu. Winston'ın görevi tahmini değerleri sonrakilere göre düzeltmekti. Üçüncü bildiri ise çok basit bir yanlıştı. Birkaç dakikada düzeltilebilecekti. Şubat ayı gibi kısa bir zaman önce Bolluk Bakanlığı 1984 yılı boyunca çikolata tayınında hiçbir kısıtlama yapılmayacağına söz vermişti. Oysa Winston'ın da bildiği gibi çikolata tayını hafta sonunda 30 gramdan 20 grama düşürülecekti. Yapılması gereken eski verilen sözün yerine Nisan'da bu tayının azaltılabileceği yolunda bir uyarı getirmekti. Winston her bildirinin gereklerini yerine getirdikten sonra konuş yazılmış düzeltmeleri Times'ın gerekli sayısına iliştirip basınçlı hava borusuna koyuyor, sonra da yerleşmiş bir alışkanlıkla bildiriyi ve kendi tuttuğu notları alevler tarafından yutulmak üzere bellek deliğine atıyordu. Bu hava borularının açıldığı dehlizde neler olup bittiğini tam olarak bilmiyordu. Ama aşağı yukarı bir şeyleri kestirebiliyordu. Times'ın herhangi bir sayısında gerekli görülen tüm düzeltmeler toplanıp sıraya konulduktan sonra o sayı yeniden basılıyor ve asıl sayı yok edilip düzeltilmiş olan baskı arşivlere yerleştiriliyordu. Sürekli düzeltme işlemi yalnızca gazetelere değil, kitaplara, dergilere, broşürlere, afişlere, filmlere, ses bantlarına, karikatürlere, fotoğraflara, en ufak bir ideolojik anlam taşıma olasılığı olan her türlü belge ve kitaba uygulanırdı. Her gün, her an geçmiş sürekli yenileniyordu. Böylece partinin tüm tahminlerinin doğruluğu belgelerle kanıtlanabiliyordu. O anın gereksinimleriyle çelişen herhangi bir haber ya da düşüncenin kayıtlarda kalmasına izin verilmezdi. Bütün tarih gerektiği zamanlarda silinip yeniden yazılabilen bir yazboz tahtasına dönmüştü. Böylece herhangi bir yalanlamayı kanıtlamak olasılığı kalmıyordu. Arşiv dairesinde Winston'ın çalıştığı bölümden çok daha büyük olan bir başka bölümün görevi, işlevlerini tamamlamış, yok edilmesi gereken kitap, gazete ve başka belgeleri saptayıp toplamaktı. Siyasal yaşamda bir değişiklik ya da büyük biraderin yanlış tahminleri yüzünden kim bilir kaçıncı kez kaleme alınmış Times'ın bir sayısı ilk tarihini taşıyarak arşivlerde durmaktaydı. Aynı sayıdan bir tane daha yoktu ki onunla çelişsin. Kitaplar da toplanıp sil baştan yazılıyor ve yapılan değişiklik belirtilmeden yeniden yayımlanıyordu. Winston'ın aldığı ve iş biter bitmez yok ettiği yazılı emirlerde hiçbir zaman bir sahtekarlığın yapılacağına dair bir cümle bulunmazdı. İstenilen yanlışların, baskı hatalarının ya da yanlış baskıların doğruluk adına düzeltilmesiydi. Bolluk Bakanlığı'nın değerlerini düzeltirken yapılanların aslında sahtekarlık bile olmadığını düşündü. Yapılan iş bir saçmalığın bir başkasıyla yer değiştirmesiydi. Uğraştığımız işlerin çoğunun gerçek dünyadakilerle bir ilgisi yoktu. İstatistikler ilk şekilleriyle de uydurulmuş şekilleriyle de düş ürünüydüler. Hatta çoğu zaman sayıları sizin uydurmanız gerekiyordu. Örneğin Bolluk Bakanlığı'nın o çeyrek için ayakkabı üretimi tahmini 145 milyondu. Gerçekleşen üretim ise 62 milyon olmuştu. Winston tahminleri baştan yazarken sayıyı 57 milyona indirdi. Böylece saptanan hedefin aşıldığı konusundaki her zamanki iddialara pay ayırıyordu. Nasıl olsa 62 milyon gerçekten 57 milyon ya da 145 milyon kadar uzaktı. Hiç ayakkabı üretilmemiş olabilirdi. Kimse ne kadar üretildiğini zaten bilmiyordu. Öğrenmek de istemiyordu. Oysa her 3 ayda bir kağıt üzerinde böyle astronomik ayakkabı üretimi rakamları yayımlanırken okyanusyanın yarısı yalın ayak dolaşıyordu. Küçük ya da büyük, kaydedilen her gerçeğin acı sonu buydu. Her şey bir gölgeler dünyasında solup gidiyor ve sonunda yılın hangi gününde oldukları bile kesinliğini yitiriyordu. Winston salonu karşı tarafına bir göz attı. Karşıdaki odacıkta Tillotson adında ufak tefek katı görünüşlü bir adam kucağında katlanmış bir gazete, ağzı konuş yaza yapışmış harıl harıl çalışmaktaydı. Söylediklerinin kendisiyle tele ekran arasında bir sır olarak kalmasını ister gibiydi. Başını kaldırdı, gözlerindeki düşmanca bakışın parıltısı Winston'ın gözlerini yakaladı. Winston, Tillotson'u pek tanımazdı. Görevinin ne olduğunu bilmiyordu. Arşiv dairesinde çalışanlar yaptıkları işler hakkında konuşmazlardı. İki sıra halindeki odacıklar sürekli bir kağıt ışırtısıyla ve konuş yazlar kullanıldığı için mırıltılarla doluydu. Penceresi bulunmayan bu salonda birkaç düzine insan vardı. Winston onları her gün koridorda aceleyle gidip gelirken ya da iki dakikalık nefret sırasında gördüğü halde isimlerini bilmezdi. Yanındaki hücredeki kum sarısı saçlı ufak tefek kadının buharlaştırılan ve dolayısıyla yaşamadıkları ileri sürülen kişilerin adlarını gazeteden arayıp sildiğini biliyordu. Bir bakıma kendisine uygun bir görevdi bu. Çünkü kocası da 2 yıl önce buharlaştırılmıştı. Birkaç odacık ötede Ampleford adında yumuşak davranışlı, beceriksiz, sürekli uyuklayan, kulakları tüylerle kaplı bir yaratık oturuyordu. Bu adamın uyak düzmek konusunda şaşılası bir yeteneği vardı. Görevi ideolojik açıdan sakıncalı görülmeye başlanan ama şu ya da bu nedenle antolojilerde korunan şiirleri değiştirmek, yani kesin metinleri hazırlamaktı. 50'ye yakın memurun çalıştığı bu salon, arşiv dairesinin karmaşık ve büyük yapısı içinde bir alt bölüm bir hücreydi yalnızca. Ötede, yukarıda, aşağıda akıl almaz sayıda bir yığın işle uğraşan başka memur kitleleri bulunuyordu. Yazı işleri müdürleri, matbaacılar, düzmece fotoğrafların hazırlanması için zengin bir şekilde donatılmış stüdyolar ve basım evleri vardı. Mühendisleri, yapımcıları ve ses benzetmelerindeki becerileri nedeniyle özellikle seçilmiş sanatçı kadrosuyla tele ekran programlarının hazırlandığı bölüm vardı. Görevleri yeniden gözden geçirilmesi gereken kitap ve dergilerin listelerini çıkartmak olan bir memurlar ordusu bulunuyordu. Ayrıca düzeltilmiş belgelerin toplandığı depolar ve asılarının yakıldığı büyük fırınlar yer alıyordu. Ve bir yerlerde de tüm bu çalışmaları yöneten, geçmişin şu parçasının korunması, bu parçasının düzeltilmesi ve yok edilmesini gerekli kılan, siyasete yön veren isimsiz beyinler vardı. Arşiv dairesinin kendisi de sonuçta Doğruluk Bakanlığı'nın bir parçasından başka bir şey değildi. Bu bakanlığın asıl görevi geçmişi yeniden yazmak değil, Okyanusya yurttaşlarının gazetelerini, filmlerini, kitaplarını, tele ekran programlarını, tiyatro oyunlarını, heykellerden sloganlara, lirik şiirlerden bilimsel makalelere, alfabelerden yeni dil sözlüklerine, her çeşit haber, bildiri ya da eğlencesini sağlamaktı. Partinin bir takım gereksinimlerini karşılamak yanında tüm yaptıklarını ayrıca bir de proleterler için daha düşük düzeyde yinelemek zorundaydı. Upuzun bir şubeler zinciri, proleter yazını, müziği, tiyatrosu ve öteki eğlence biçimleriyle uğraşıyordu. Burada spor, cinayet haberleri ve astrolojiden başka hemen hemen hiçbir şey içermeyen paçavra gazeteler, tahrik edici ucuz romanlar, buram buram cinsellik kokan filmler, duygu sömürüsü yapan ve bir takım makineler tarafından beslenen şarkılar üretiliyordu. Üstelik bir de yeni konuşta adı porno bölüm olan ve en aşağı cinsten açık saçık yayınlar üreten bir bölüm bulunuyordu. Bunlar hazırlayanlar dışında hiçbir parti üyesine gösterilmeden mühürlü paketler içinde dağıtılırlardı. Winston çalışırken 3 bildiri daha geldi, basınçlı hava tüpünden, ama üçü de basit şeylerdi. 2 dakikalık nefret çalışmasına ara vermeden önce üçünü de çözdü. Nefret biter bitmez odacığına döndü. Raftan yeni konuş sözlüğünü aldı, konuş yazı bir yana itti ve sabahın en önemli işine başladı. Winston'ın yaşamındaki en büyük zevki işiydi. Çoğu can sıkıcı, günlük işler olmasına karşın çok zor ve derin bir matematiksel problem gibi içinde kendinizi mükemmel yitirebileceğiniz sahtekarlık örnekleri dolu işler de veriliyordu kendisine. Bunları hazırlarken ilk söz hakkında kendi bilgi birikiminizden ve partinin söylemek istediklerine dair varsayımlarınızdan başka rehberiniz yoktu. Winston bu tür işlerde başarılıydı. Yeni konuşta yazılan Times'ın baş makalelerinin düzeltilerinin kendisine verildiği olmuştu. Daha önce bir kenara ayırdığı bildiriyi açtı. Times, 3-12-1983, BB'nin günlük emri çift artı iyi değil, kaynak yok kişiler, tekrar tüm yaz kayıt öncesi yüksek denet. Eski dilde biçimi şöyle olabilirdi. Büyük birader Times'ın 3 Aralık 1983 sayısındaki günlük emriyle ilgili haber son derece yetersiz olup var olmayan kişiler kaynak gösterilmektedir. Tümünü yeniden yazıp dosyalamaya göndermeden önce yüksek makamlara göster. Winston bu suçlayıcı makaleyi okudu. Büyük biraderin o günkü emri YKSM adıyla bilinen ve yüzen kalelerdeki denizcilere sigara ve başka malzeme sağlayan bir örgütün başarılı çalışmasına bir övgü niteliğindeydi. Viter Yoldaş adlı partinin ileri gelen bir üyesi özellikle anılmış ve yüksek yaraşırlık nişanının ikinci rütbesiyle ödüllendirilmişti. 3 ay sonra YKSM ansızın ve hiçbir neden göstermeksizin dağıtılıvermişti. Viter ve iş arkadaşlarının gözden düştükleri ortadaydı. Ama bu konudan ne basında ne de tele ekranda söz edilmişti. Siyasal suçluların mahkemeye çıkarılmaları ya da halk önünde suçlanmaları olağan olmadığından buna şaşmamak gerekti. Suçlarını itiraf edip idam edilen hainlerin ve düşünce suçlularının halk mahkemeleri önünde yargılanmaları ve binlerce insanı temizleyen büyük temizlikler birer gösteri olup 2-3 yılda bir yer alırdı. Partinin hoşnutsuzluğunu kazanmış kişiler çoğu zaman ansızın ortadan yok oluverirler ve bir daha adları duyulmazdı. Bazı durumlarda öldürülmezlerdi bile. Annesi ve babasını saymazsa Winston'ın yakından tanıdığı 30 kişi bu şekilde çeşitli zamanlarda ortadan kaybolmuşlardı. Winston bir ataşla hafifçe burnunu kaşıdı. Karşı odacıkta yoldaş Tillotson'un konuşyazın üzerine eğilmiş çalışmaya devam ediyordu. Bir an için başını kaldırdı, yine gözlüklerinin düşmanca parıltısı. Winston, acaba yoldaş Tillotson da mı aynı işle meşgul diye geçirdi içinden. Neden olmasındı? Böylece ince bir işte tek bir kişiye güvenilmezdi. Öte yandan bu işi bir komite eline bırakmak, bir dolap çevrildiğini kabul etmek olurdu. Belki de şu anda bir düzine insan büyük biraderin ağzından birer söylev üzerinde yoğun bir çalışma içindeydi. Sonra iç partinin beyin takımının ileri gelenlerinden birisi şu ya da bu söylev örneğini seçecek, gerekli düzeltmeleri yapacak, başvuru için gerekli işlemleri yürürlüğe sokacak ve böylece seçilmiş yalan sürekli kayıtlara geçerek sonunda bir gerçek olacaktı. Winston, Withers'ın neden gözden düştüğünü bilmiyordu. Belki rüşvet aldığı, belki de beceriksizliği yüzündendi. Belki de büyük birader fazla sevilmeye başlayan bir aslından kurtulmak istemişti. Belki Withers ya da ona yakın birisinin geçmişe ait eğilimleri olduğu kuşkusu uyanmıştı. Ya da en yakın olasılık buydu, temizlikler ve buharlaştırmalar hükümet yapısının gerekli bir parçası olduğundan bu iş yapılmıştı. Gerçek tek ipucu yok kişiler sözcüğüydü. Bu Withers'ın çoktan öldüğünü göstermekteydi. Birinin tutuklanması mutlaka öldürüldüğü anlamına gelmezdi. Kimi zaman tutuklular serbest bırakılır ve idam edilmeden önce birkaç yıl serbest dolaşmalarına izin verilirdi. Çok sık olarak uzun zamandır öldüğüne inanılan bir kişi bir davada ortaya çıkar, sonsuza kadar kaybolmadan önce tanıklığıyla yüzlerce insanın başını derde sokardı. Withers ise artık bir yok kişiydi. Yaşamıyordu ve daha önce de yaşamamıştı. Winston, büyük biraderin söylevini tamamen ters çevirmenin yeterli olmadığına karar verdi. İlk konuyla hiçbir ilgisi olmayan, bütünüyle yeni bir söylev hazırlamak daha uygun olurdu. Söylevi hainler ve düşünce suçlularının yargılandığı bir konuya çevirmek fazlasıyla açık olacaktı. Cephede yeni bir zafer ya da 9. 3 yıllık planla ilgili bir başarı ise kayıtları karıştırmak demekti. O halde tümüyle hayal ürünü olan bir haber gerekiyordu. Birden kafasında sözde olmuş bir çatışmada sözde kahramanca ölen yoldaş Ogilvy imgesi canlandı. Bazen büyük birader günlük emirlerini basit bir parti üyesinin anısına ayırır, Onun yaşamını ve ölümünü herkese örnek olarak gösterirdi. O gün de yoldaş Ogilvy'ye örnek gösterecekti. Evet, böyle biri yoktu ama birkaç satır yazı, bir sahte fotoğraf onu var edebilirdi. Winston biraz düşündükten sonra konuş yazı kendine çekti ve büyük biraderin çok iyi bildiği konuşma biçimiyle dikte etmeye başladı. Askeri ve bilgiççe olan bu biçimi, soru sorup yanıtlama özelliği yüzünden taklit etmek hiç de zor değildi. Bundan ne ders alıyorsunuz yoldaşlar? Inksos'un da başlıca ilkeleri olan şu derslerdir ki ve benzeri. 3 yaşındayken yoldaş Ogilvy davul, maket helikopter ve makinalı tabanca dışında tüm oyuncakları geri çevirirdi. Kural dışı olarak bir yaş erken casusluk örgütüne katılmış, 9 yaşındayken örgüt önderi olmuştu. 11 yaşında kulak misafiri olduğu bir konuşmada suç unsurları olduğu kanısına varınca amcasını düşünce polisine ihbar etmişti. 17 yaşındayken Gençlik Antiseks Örgütü'nün bölge başkanı olmuştu. 19 yaşındayken Barış Bakanlığı tarafından onaylanan ve ilk denemesinde bir kerede 31 Avrasyalı tutsağı öldüren bir el bombası icat etmişti. 23 yaşında eylem sırasında canını yitirmişti. Hint Okyanusu üzerinde yanında önemli bir belge bulunduğu halde uçarken ardına düşman tepkili uçakları takılmış, o da ağırlık olsun diye boynuna bir makinalı tüfek asarak belgeyle birlikte helikopterden atlamış, kendisini suların derinliğine bırakmıştı. Gıpta edilecek bir son diye ekliyordu büyük birader. Yoldaş Ogilvy'nin yaşantısının masumluğundan ve tek bir amaca bağımlılığından söz etti. Tek bir kötü alışkanlığı yoktu. Sigara içmezdi. Her gün beden eğitimi salonunda geçirdiği bir saat dışında hiçbir eğlencesi yoktu. Evlilik ve aile sıkıntılarının göreve 24 saat bağlılıkla uyuşmadığına inandığı için bekar kalmaya yemin etmişti. Konuşmalarında Inksos'un ilkeleri dışında bir konu yer almazdı. Yaşamında Avrasyalı düşmanların yenilmesi, casuslar, sabotajcılar, düşünce suçlularının ve genelde hainlerin yakalanmasından başka bir amacı yoktu. Winston'ın aklından yoldaş Ogilvy'ye yararlılık yüksek nişanı vermek geçti. Ama bunun kayıtlarda gereksiz karışıklıklar yaratabileceğini düşünerek vazgeçti. Bir kez daha karşı odadaki rakibine göz attı. İçinden bir ses Tillotson'un aynı işle uğraşmakta olduğunu söylüyordu. Sonunda kimin yapıtının onaylanacağını öğrenmek olanağı yoktu. Ama yine de bunun kendisininki olacağına dair kuvvetli bir inanç vardı içinde. Bir saat önce yarattığı kişi, yoldaş Ogilvy, işte şimdi bir gerçek olmuştu. Canlı insanların değil, ölülerin yaratılabilir olduğu düşüncesiyle sarsıldı. Hiçbir zaman var olmamış olan yoldaş Ogilvy, şimdi geçmişte yaşamıştı. Bu düzmeceler unutulunca, o da Charlie Mange ya da Jules César gibi aynı gerçeklik ve aynı kanıtlarla desteklenerek var olacaktı. 5. Toprağın derinliklerindeki basık tavanlı kantinde öğle yemeği kuyruğu öne doğru yavaş yavaş ilerliyordu. O da şimdiden dolmuştu. Gürültü kulakları sağır edecek düzeydeydi. Tezgahtaki ızgaradan et yemeğinin dumanları tütüyor, bunun ekşi, metalik kokusunu Zafer Cin'i bile bastıramıyordu. Odanın gerilerdeki bir köşesine duvar oyularak inşa edilmiş olan bardan 10 sente bir kadeh dolusu cin alınabiliyordu. ''İşte aradığım adam'' dedi Winston'ın arkasındaki bir ses. Arkasına döndü. Bu, araştırma dairesinde çalışan arkadaşı Simi'ydi. Belki de arkadaş uygun bir sözcük değildi. Artık arkadaş yoktu, yoldaşlar vardı. Ama bazı yoldaşların eşliği öbürlerinkinden daha keyifliydi. Simi bir filologtu. Bir yeni konuş uzmanıydı. Yeni konuş sözlüğünün 11. baskısını hazırlamakla yükümlü o büyük uzmanlar topluluğunun bir üyesiydi. Winston'dan da daha ufak tefekti. Koyu renk saçları, hem hüzünlü hem alaylı bakan, konuşurken karşısındakinin yüzünü araştırıyormuş kanısını uyandıran kocaman patlak gözleri vardı. ''Jiletinin olup olmadığını soracaktım.'' dedi. ''Bir tane bile yok.'' diye yanıtladı Winston, bir çeşit suçluluk duygusuyla. ''Her tarafta aradım ama hiçbir yerde bulunmuyor artık.'' Herkes birbirinden jilet isteyip duruyordu. Aslında Winston'ın elinde iki tane hiç kullanılmamış jilet vardı. Aylardır bir jilet kıtlığı söz konusuydu. Parti dükkanlarının karşılayamadığı gereksinimler pek çoktu. Bazen düğme, bazen iplik, bazen ayakkabı bağı, şimdi de jilet bulunmuyordu. Ancak serbest piyasadan uzun aramalar sonunda bir iki tane bulunabiliyordu. ''6 haftadır aynı jileti kullanıyorum.'' diye yalan söyledi. Kuyruk biraz daha ilerledi, durdukları zaman yüzünü yeniden Simi'ye döndü. İkisi de tezgahın yanındaki yağlı yığından birer tepsi aldılar. ''Tutukluların asılışını görmeye gittin mi dün?'' diye sordu Simi. ''Çalışıyorum.'' dedi Winston kayıtsızlıkla. ''Sinemada görürüm sanıyorum.'' ''Aslanın yerini tutmaz.'' dedi Simi. Alaycı gözleri Winston'ın yüzünde dolaşıyordu. ''Ben seni bilirim.'' der gibiydi gözleri. ''İçini okuyorum. Neden tutukluların idamını görmeye gitmediğini çok iyi biliyorum.'' Simi akılcı bir biçimde partiye bağlıydı. Ama içi kin doluydu, zehir saçıyordu.